Ayrım 16.
Sayfa 173. Manuel, Don Felix ya da başka yetiştiricilerin yabanıl boğalarının başıboş dolaştıkları uçsuz bucaksız topraklardan çıkamaz olmuştu. Ancak o ilk yorucu karşılaşmayı acı, bazen bezdirici günler ve geceler izledi. Fiesta Brava'nın kutsal yoluna zorla giren Manuel, belli başlı kuralına da boyun eğmeyi bilmeliydi. İnsanla yalnız korrida gösterisinde karşı karşıya gelmesi gereken boğaları bırakıp yabani inekleri kışkırtmaya başladı. Dövüş boğalarının anneleri ve bacıları olan bu hayvanlar kanlarında türlerinin bütün erdemlerini taşıyorlardı. Ama soyluluğa ve yiğitliğe bir de zeka ekleniyordu ki bu oyunu daha da tehlikeli bir konuma getiriyordu. Tientalarda ve geceleri tarlalarda içlerinden çoğu mülete ile karşılaşmıştı. Öyle ki acemi matadorlar fena halde ter döküyorlardı. Kış geceleri durumları daha zordu. Guadalquivir'in sularını ellerini ve ayaklarını donduruyor, her defasında boğulma tehlikesi geçiriyorlardı. Ayakları bazen bezlerle sarılı, çoğu zaman çıplak, dikenli, taşlı, böğürtlenli tarlalardan geçip saatlerce koştuktan sonra otluğa varırlar. Oraları buraları çizik içinde giysileri daha da yırtılmış bir durumda orada, ağaç kovuklarında sığınıp ayın doğmasını beklerlerdi. Soğuktan uyuşan elleriyle ayaklarını harekete geçirerek kalkar, işe koyulurlardı. Hayvanlardan birini sürüden ayırır ve durup da dövüşü kabul edinceye dek kovalarlardı. Sert, hızlı, tehlikeli karşılaşmalardı bunlar. İtilenen, yere fırlatılan, hayvanın ayaklarının altında ezilen Manuel ve Juan cüretlerini feci cezalarla ödemekteydiler. Boynuzlar onları karından, göğüsten, baldırdan, hayalardan rastgele yakalardı. Bazen darbe öyle sert olurdu ki böğürerek, nefesleri tutularak kıvrana kıvrana yere yuvarlanırlardı. Manuel Benitez, bazı geceler hayvanların nasıl özellikle vahşi saldırılara giriştiklerini ve kendilerini nasıl kaçmak zorunda bıraktıklarını hala unutamaz. O gecelerde bedenimizin her santimetre karesi alaz alaz yanan birer yara olurdu sanki diye anlatıyor. Bir gece Manuel baldırında korkunç bir yanma duydu. Dondurucu bir rüzgar muletayı bedenine yapıştırmış ve kocaman bir ineğin hançer kadar ince ve sivri boynuzları yönünü değiştirmişti. Horuyo hemen atıldı. Hayvanı uzaklaştırmayı başardı ve arkadaşını bir ağacın altına sürükledi. Kan oluk oluk akıyordu. Hemen oracıkta cerrah kesilen delikanlı Manuel'in beline kemer diye bağlamış olduğu ipi söktü ve yaralının üst kısmına sıkı sıkı bağladı. Sonra gece seferlerinde yanlarından eksik etmedikleri tek antiseptik olan küçük bir şişe sirkeyi yaranın üstüne döktü. Manuel çığlık kopardı ve acıya bunca dayanıklı olan bu delikanlı hayatında ilk kez bayıldı. Her ay mehtaplı gecelerin ritmine uyarak iki çırak matador Felix Moreno'nun vahşi hayvanlarını ziyaret ettiler. Manuel Benitez ve Horio inançlarını güçlü bir yenme aşkından, esinlerini gözyaşlarından ve acılarından alarak ve de kanlarını Endülüs topraklarında akıtarak yavaş yavaş Curita de la Cruz'un sırrını çözmeye başladılar. Şafak onları Palma'ya varan ana yolda buluyordu. Yorgun, yaralı, çamur ve kana bulanmış olan evlerine döner, bitik durumda yatağa yuvarlanır, yeni bir geceyi, yeni bir mehtabı, yeni bir cezayı beklerlerdi. Angelita Benitez'in anlatısı. Kardeşimin adam olmasını istiyordum. Bizlerden daha iyi bir yaşama kavuşabilmek için Don Carlos'un yanında kalıp okuma yazma öğrenmesini istiyordum. Tek dileğim babam gibi aklı başında ve saygıdeğer bir emekçi olmasıydı. Don Felix Moreno'nun kahyasından iş dilenen, ırgat pazarının sefil işçilerinden biri olmamalıydı o. Manuel ise boğa diye tutturmuştu. Nereden geldi bu onun aklına bilmem. Herhalde bizlerden öğrenmedi. Evimizde boğa lafı edilmezdi. Babam ömründe boğa güreşine gitmiş değildi. Ama kardeşim Manuel hiç kimseye benzemezdi. Onun tek tutkusu boğalardı. Her şey çarşafımızın yırtıldığını fark ettiğim gün başladı sanırım. O günden sonra bir daha okula ayak basmadı. Geceleri çamurlu giysilerle eve döner ve sokaktaki çocuklar gene boğalara gittiğini söylerlerdi. Döverdim. Gücümün yettiğince şiddetle döverdim. Benden çok daha güçlü olduğu halde ses çıkarmaz ve hiç ağlamazdı. Asla özür dilemezdi. Bir köşeye çekilip surat asardı. Üzüldüğümü gördükçe kendisi de üzülürdü herhalde ki bir daha boğalara gitmeyeceğim diye söz verirdi. 3-4 gün sözünde durur, sonra yeniden başlardı. Her zaman bu böyleydi. Gübre kokan yırtık giysilerini durmadan yıkar, durmadan yamardım. Gene döverdim ama hiç yararı olmazdı. Anlayışlı olan Celita derdi. Bırak boğa güreşçisi olayım. O zaman sana bir araba alırım. Ya da zengin olacağım. Hepiniz de bol bol yiyecek bulacaksınız. Yahut merak etme, hele bir torero olayım. Bak nasıl saygı gören biri olacağım. O zaman kızım bir markiyle evlenecek derdi. Böyle çok laflar ederdi. Hiçbir şey onu değiştiremezdi. Her defasında bu son, artık okula gideceğim diye söz verirdi. Ailemizde okur yazar birinin bulunmasını öyle istiyordum ki, ah, annem babam görseler ne sevinirlerdi kim bilir. Aç kaldığımız günlerde yaptığım bütün işler, ev temizleme, çamaşır, tarla işleri ancak Manuel, Don Carlos'un okulunda kalsaydı bir anlam kazanacaktı. Ama her şey ters gidiyordu. Gözlerimde artık yaş kalmadı sanıyordum. O çekti akıttı, hep boğaları yüzünden. Bana verdiği sözlere hiçbir zaman inanmadım. Onun o bağlarına hiçbir zaman inanmadım. Her gece dua eder, onu boynuzlardan uzaklaştırsın, bize geri versin ve bir serseri değil, babam gibi namuslu bir adam yapsın diye Meryem Ana'ya yakarırdım. Sonunda okula bir daha ayak basmayacağını anlayarak gidip herkes gibi çalışmasını, soframıza katkıda bulunmasını istedim. Ha duvarı demişim ha ona. Torero olacağım diyordu da başka bir şey demiyordu. Önemli kişi olmak istiyordu. Bana sorarsanız bugün daha özenemli biri olsaydı da o dönemde çalışsaydı derim. İşler günden güne kötüye gidiyordu. Geceleri gizlice evden çıkıyor, sabahleyin dönüyor ve bütün gün uyuyordu. Bazen akşam eve döndüğümde yatmış olduğu ot minderde kan lekeleri görürdüm. Bir gün bacağında feci bir yarayla döndü. Her yanı kan içindeydi. Evde sadece biraz alkol vardı. Yaranın üstüne boşalttım. Çok acıttı galiba ama sesini çıkarmadı. Ben ağlıyordum. Ağlıyordum çünkü kardeşimi böyle ağır yaralı gördükçe içim sızlıyordu. İnşallah alkol öyle canını yakar ki bir daha boğa görmeye tövbe eder diyordum. O devirde Don Felix'in boğalarından nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyordum. Babam olsun, başkaları olsun, hep Don Felix zenginleşsin, boğalar yetiştirsin diye ömürleri boyunca çalışmışlardı. Savaş yıllarında Don Felix'in boğalarını yedik diye bunca acı çekmiştik. Boğaları yüzünden köyün yarısını kurşuna dizdirmişti ve şimdi de boğaları kardeşim öldürmeye çalışıyorlardı. Kardeşim o boğalar yüzünden kanlar içindeydi. Sanki Don Felix boğalarının boynuzlarıyla ta yaşadığımız sevil odaya dek kovalıyordu bizi. Oh tanrım. Kahvehane, Manuel ve Horio'nun otlak dönüşü geldikleri yolun sonundaki Los Maritarios meydanındaydı. İçerisi öyle ufaktı ki 10 müşteri gelse 11. girecek yer bulamazdı. Üstelik ekşi ekşi yağ, izmarit ve ucuz şarap kokardı. Gören, çok önemli bir neden olmasa kimse buraya ayak basmaz diye düşünürdü kuşkusuz. Ancak o önemli neden herhalde vardı ki günün her saatinde top doluydu. Parmalıları cezbeden şey tezgahın gerisinde bir Buda haşmetiyle oturmaktaydı. Bu kahvehanenin sahibi olan ve her müşteriyi gülerek belli belirsiz bir göz kırpma ile buyur eden Pedro Charneca'ydı. Kıllı kocaman elleri, yağ tulumundan farksız bedenini saran eski gömleği, dudaklarının bir köşesinden eksik olmayan izmaritiyle Charneca, Palma'nın en renkli ve ünlü kişilerinden biriydi. Kasabanın yoksulları arasında tek o zenginliğinin nimetlerini tatmıştı. Hayata, kahvehanelerde garsonluk yaparak katılmıştı. Şişmanlığı nedeniyle askere alınmamış ve savaş boyunca Juan de España'nın kızıl milislerine de, onları izleyen Frankoculara da aynı şekilde içki taşımıştı. Palma'nın bütün yoksulları gibi Charneca'da açlığın korkunç acılarını çekmişti. Sonra 1940 yazının güzel bir sabahında bir kağıt parçası yaşamını birden değiştiriverdi. Kağıtta 84-667 yazısı yazılıydı. Bir milli piyango biletiydi bu. O gün 84-667 numaralı bilet 90 bin pesetalık büyük ikramiyeyi kazandı. O devirde bu tutar öylesine büyüktü ki bunun önemini ancak Don Felix Moreno çapında bir adam anlayabilirdi. Charneca o anda önlüğünü çıkardı ve tezgahın öbür tarafına geçti. Ömür boyu yoksulluk çekmişti ama zengin adam kadar yalnız adam yoktur diyebilecek denli bilgeydi. Bu tehlikeden kendini koruyabilmek için her sabah tarlalara giden işçilerin geçtikleri yolun başında bekler, arkadaşlarını tek tek durdurur, nereye diye sorardı. Çalışmaya mı? Ne kadar para kazanacaksın? 10 peseta mı? Al sana 10 peseta, gel seninle bir tek atalım. 10-12 kişi topladı mı hantal adımlarla önlerine düşer, en yakın kahvehaneye götürür, bütün gün onlarla kafayı çekip kağıt oynardı. Bu oyun bir yıl kadar böyle devam etti. Günün birinde Charneca ufkunu değiştirmeye karar verdi. Büyük malikanelerin kahyalarının canla başla onayladığı bir karardı bu. Treni atlayıp Sevilla'nın yolunu tuttu. Doğruca bir genel eve gidip karargah kurdu. Vur patlasın, çal oynasın, Sevilla'nın bütün fahişeleriyle servetini yedi bitirdi. Cüzdanında 3000 peseta kalınca Charneca'nın aklı başına geldi. O zaman yeniden treni atladı, Palma'ya döndü, o kahvehaneyi satın aldı, aficionadolarını saydıkları ve sözlerine değer verdikleri bir kişi oldu. Gerçekten de Şişko Charneca'nın yaşamında beyaz şarabın kamçıladığı bir tutku daha yer almıştı. Tezgahın çevresinde Palma'nın Fiesta Brava dünyası her gün gelip toplanırdı. kahve ocağının arkasında hesap defteri görevi yapan tozlu arzuvanın üstünde 1874'te Madrid arenalarında öldürülen iki boğanın saman doldurulmuş kafası asılmıştı. Bu fetişin korkunç bakışları karşısında sek şarap içenlerin kadehlerini durmadan dolduran, boşalırken Çarnika bir Arap şeyhinin görkemiyle fikirlerini açıklardı. Gerdan öyle ağırdı ki konuşmaktan çok omurdanırdı ama sözler onun ağzından çıkıyordu ya, Palma onu saygıyla dinleyecekti. Korida konusunda onu öylesine söz sahibi sayarlardı ki, boğa konusunda bir şey merak eden kimse hemen ona başvururdu. En ufak bir pahalıcılık söz konusu değildi onda. Fiesta Brava'ya karşı olan su götürmez sevgisi bu kahveciye garip bir özellik kazandırmıştı. Kasabada, hatta belki de tüm ilde en çok telefon parası ödeyen oydu. Çarnika, büyük masrafları göze alarak genelde kendisinden çok daha yüksek toplumsal düzeydeki insana ayrılmış olan bu rahatlık aracını tezgahın üzerine yerleştirmişti. Boğa güreşleri mevsiminde İspanya'nın tüm kentlerine telefon açıp sonuçları öğrenir ve kahvehanenin kapısına yerleştirdiği kara tahtaya yazardı. Hiçbir İspanyol gazetesi onun sözlü bülteni kadar seri haber ulaştıramamaktaydı. Çarnika tapındığı bir düzine fotoğrafı duvarlara yapıştırmıştı. Manzanilla Padago San Leon markalı buruk şarabı öven bir takvimden kesilen bu resimler, Manolete'yi sanatının en güzel figürlerinden bazılarını uygularken göstermekteydi. Bu Toramaşi tapınağının Manuel Benitez'i cezbedeceği kuşku götürmezdi. Pedro Çarnika, onun ilk kez kahvehaneye girdiği günü doğru dürüst anımsamıyor bile. Müşterilerden uzak ve dekorun pisliğiyle kaynaşmış gibi kımıldısız durup dakikalarca Manolete'nin fotoğrafını seyreden zayıf ve boylu delikanlıyı neden sonra fark etmişti. Bazı sabahlar meyhaneci suskun ziyaretçisini delik deşik olmuş kanlı bir gömlekle görür, geceyi boğalarla geçirdiğini anlardı. Bir sabah dükkanda yalnızken hem acıdığı hem de merak ettiği için o çekingen gence bir tabak tapas ikram etti. Bu davranıştan çok, o gün söylediği sözler pis kokulu meyhaneci ile delikanlının arasında yıllar sürecek ve türlü serüvenlerle perçinlenecek bir dostluğun kurulmasına yol açtı. Pedro Çarnika, tombul parmaklarıyla fotoğraftaki zarif silüete dokunarak, ''Dinle yavrum'' dedi. ''Büyük bir matador olmak ve çok para kazanmak istiyorsan, onun gibi yapmalısın. Boğa senin önünden geçerken bir heykel gibi kımıldamadan durmalı ve ayaklarını birbirine yapışıkmış gibi tutmalısın. İşin püf noktası bu, bilmiş olasın.'' Pacheco sokağındaki duvarları tertemiz badanalı, yeşil pancurlu binanın görünümü 15 yıldan bu yana hiç değişmemişti. Balkonların demir parmaklıklarına asılan çiçek saksılarında hala öbek öbek kırmızı sardunyalar vardı. İçeride 18 Temmuz 1936'da Çavuş Emilio Patón'la adamlarını isyana ve ölüme çağıran telefon Palma del Rio 49 aynı yerdeydi ve gene o antika manivele ile işlemekteydi. Çavuş Emilio Patón'un emrine verilen Endülüs'ün bu ufak kesimindeki huzur bozucu hareketleri işaretlediği Palma haritası da aynı yerde asılı duruyordu. Sadece portreler değişmişti ve elbet bir de karakolun personeli. Baykuş gözlü Cumhurbaşkanı Manuel Azana'nın fotoğrafının bulunduğu yerde şimdi kırmızı nişan kordelası kuşanmış olan General Francisco Franco'nun renkli resmi portresi asılıydı. Cilasız tahtadan yapılma yazıhane masasının gerisinde Emilio Patón'un oturup Galiçe kıyılarında dingin bir yaşam sürmeyi düşlediği yerde başka biri oturuyordu. Adı Rafael Maluendo. Tıknaz, düşük omuzlu, güçlü bir adamdı bu. Yüzünün derisi güneşten kurumuş çamur gibi sert bir yarık yarıktı. Her gün içtiği 2 litre sek şaraptan olsa gerek yüzü pancar gibi kıpkırmızıydı. Bu aşırı renklilikten olacak Palmalılar jandarma çavuşlarına domates adını takmışlardı. Bu adın ardında ne bir sevgi ne de bir yakınlık gizliydi. Bir polisin, hele bir İspanyol jandarmasının halkın sevgisini kazandığı pek sık rastlanan olaylardan değildir. Bu savaş sonrası yıllarında İspanyol halkı jandarmayı yönetici sınıfın ve zenginlerin çıkarına, yoksullara karşı kullanılan bir baskı ve zulüm makinesi olarak görmekteydi. Bu örgütün yasaları, Trakon'un yasaları gibi katıydı. Bu yüzden jandarmanın hiçbir üyesi ailesinin ya da karısının yakınlarının oturduğu bölgede görev yapamazdı. Halkla her türlü samimiyet ve yakınlık kesinlikle yasaklanmıştı. Bir kente ya da bir kasabaya bağlanırlar korkusuyla sık sık değişik yerlere atanırlardı. Bu önlemler sayesinde İspanyol devleti ve onun koruduğu kişiler jandarmalara sonsuz bir güven besleyebilirdi. Her türlü emri çabukluk, etkinlik ve fedakarlıkla uygulayacak adamlardı. Rafael Mauleon, öteki adıyla Domates, Asturias köylerinden birinden gelmişti. Orada maden işçileri onu epey terletmişlerdi. Bunlar Cumhuriyet'in yenilgisini hala kabul edemiyorlardı. Rafael Mauleon, ve adamları yerel halkın direnciyle tek tük karşılaşıyordu. Ancak bu dağlarda düzeni ve barışı yeniden sağlamak için acımasızlıklarla dolu yılların yaşanması gerekli oldu. Malueon ve jandarmalarının gösterdikleri etkinlik takdir edildiğinden terfi ettirilmeye ve Endülüs'ün sakin bir kasabasına tayin edilmeye uygun görülmüştü. Palma ve dolaylarını gözetmesi için emrine 12 kişi, 6 at ve 2 polis köpeği verildi. Bu kadroda karı koca kavgasından, iki kabadayının çatışmasından, yolların ve iki köprünün denetlenmesinden başka polis müdahalesi gerektirmeyen bir kasabanın günlük işleri için yeterliydi. Böylesine tembel bir yaşantıya kavuşmuşken kimsenin gelip kendisini rahatsız etmesine tahammülü yoktu Domates'in. Tek kaygısı bölgenin güçlü kişileriyle iyi geçinmekti. Zira Don Felix Moreno gibi bir adamın dostu olan Cordoba valisine bir telefon etmesi yeterliydi. Onu yakasından tuttukları gibi gerisin geriye Asturias dağlarına gönderiverirlerdi. Bu nedenle jandarmanın öncelikle en büyük kaygısı boğa yetiştiricilerinin arazilerini sıkı bir biçimde denetim altında tutmaktı. O güne dek büyük otlakların dinginliğini hiçbir şey ciddi biçimde bozmamıştı. Her yıl 1 Ocak'ta Çavuş Maluen yeni ütülenmiş üniformasını giyer, abonoz gibi parlayan iki köşeli şapkasını takar, yeni yılın düzenli, barış dolu ve verimli olması için birlikte kadeh kaldırmak üzere La Vega'ya, Palma'nın senyörünü ziyarete giderdi. 1950 yılına dek Don Felix'in ve Çavuş'un dilekleri yerine geldi. Ama birden, bu yılın ilkbaharından başlayarak Domates, malikanelerin sükunetini bozan olayların meydana geldiğini ve bunların gittikçe arttığını gözlemledi. Yanı başındaki siyah telefon durmadan çalıyordu. Şikayetler bölgenin önemli boğa yetiştiricilerinden geliyordu. Çok geçmeden Don Felix'in öfkeli sesi de aygıtın içinde gürledi. Boğalarını kışkırtmaya gelen serseri olanlar otlaklarının sükunetini bozuyorlarmış. Bunları sert bir sesle anlattı ve Maluyan'a bu saldırganlara hadlerini bildirmesini emretti. Domates bu emre ne denli önem verilmesi gerektiğini anlıyordu. O serserilere karşı amansız bir savaş açmaya andıştı. Bir yanda Şişko Çavuş ve 12 adamının temsil ettiği İspanyol devletinin gücü, öbür yanda adam yerine konulmaya susamış iki delikanlıyı karşı karşıya getiren garip bir savaştı bu. Bu iki delikanlıdan biri, yani Manuel Benitez için zafere giden yoldaki başlangıç noktası adını ülkesinin polis kayıtlarına geçirtmek olacaktı. Endülüs gecelerinde bundan böyle, sıra dağlardan esen rüzgarın ıslıklarından, böceklerin vızıltısından ve vahşi boğaların homurtusundan başka sesler de duyulacaktı. Jandarmaların dört nala koşan atları otlakları dövmeye başladı. Her ne pahasına olursa olsun düzeni yeniden kurmaya karar veren Çavuş Maluyano, savaş komutanına yaraşır bir etkinlik gösteriyordu. Sürülerin ve dolayısıyla kendinin rahatını bozan serserileri sağ ya da ölü olarak getirmeleri emriyle adamlarını her gece salıyordu. Pelerinlere sarılmış atlıların ay aydınlığında belirgin gölgeler halinde otlaklara yollandığı görülürdü. Ama Belen sokağının yetimi ve arkadaşı Horio bir türlü yakalanamıyor. Boğa yetiştiricilerin şikayetleri Paquecho sokağına yağmaya devam ediyordu. Çavuş fena halde kızdı ve bizzat manganın başına geçti. Ekibini üçe ayırarak otlakları tek tek elekten geçirdi. Şafağa dek dolaşıyor, uzaktan gelen ve giderek duyulmaz olan şu boğuk sesten başka bir şey duyamıyordu. Dikkat, jandarma geliyor. Bir yaz gecesi iki atlı avlarını nihayet yakaladılar. Manuel Benitez ağaçsız bir alanda muletayla genç bir ineği çalıştırıyordu. Atlılar ileriye atıldılar ama öndeki jandarma ağaçlarla çevrili meydana vardığında kafasına kocaman bir taş yedi. Darbenin altında sendeledi ve atından düştü. Arkadaşının halini gören öteki imdat yerine bağırmaya başladı. Buna her yandan yanıt verildi ve bir anda yöre haykırışlarla doldu. Don Felix'in adamları yardıma koşuyorlardı. Kargaşalıktan yararlanan Moniel ve Horio başarısız düşmanlarını bir kez daha savaş alanında bıraktılar. Usulca karanlık bir köşeye dalıp gözden kayboldular. Bunun üzerine acemi matadorlar daha tedbirli oldular. İyice karanlık bastıktan sonra evden çıkıyor, gün ağarmadan dönüyor ve Çavuş Maluyan'ı kök söktürüyorlardı. Bazen üç gün devamlı otlakta kalıyorlardı. O zaman gündüzleri dikenli çalılıklarla saklanıyor, geceleri hayvanlarla dövüşüyorlardı. Meşe palamudu, ot ve çaldıkları portakallarla besleniyorlar, kısacası peşlerine düştükleri boğalar kadar vahşi bir yaşantı sürdürüyorlardı. Ama gözeticilerinin kurdukları mengene her geçen gün biraz daha sıkışıyordu. Şimdi Don Felix de adamlar tutmuştu ve bunlar Çavuş Maluyan'a yardım ediyorlardı. Avlarını enselemek için her türlü hile ve tuzağa başvuruyorlardı. Ama bunlar bazen aleyhlerine dönüyordu. Bir gece iki jandarma atlarını bir ağaca bağladılar ve yakında bir yolda pusu kurmaya gittiler. Hava ağarırken gizlendikleri yerden çıktıklarında atların yerinde yeller estiğini gördüler. Manuel ve Horio jandarmalardan kurtulmak için onların atlarını atlamaktan çekinmemişlerdi. Ama İspanyol jandarmasını kimse sonuna dek atlatamaz. Bir kış gecesi iki acemi matador sonunda jandarmanın ağına düştüler. Tabancanın namlusunun sırtlarına dayalı olarak Paquecho sokağına götürüldüler. Bir ağara kapatıldılar ve orada Domates onları sorguya çekti. Bu iki delikanlının kemik ve derilerinin uzun zaman izlerini taşıyacağı unutulmaz bir tören oldu. Çavuşun fetiş saydığı gümüş tokmaklı iki bastonu elindeydi. Bunlarla savaş sonrasının en ünlü iki matadorunun adlarını vermişti. Manolete ve Arruza. Tutukluların aharın sütunlarına bağlattı, sonra kah Manolete'yi, kah Arruza'yı kaldırarak delikanlılara verdi sopayı. Etleri patlayan, kemikleri incinen Manuel ve Horio çığlığı basıyorlardı. Seslerini büsbütün mahalle duyuyordu. Zincirlerle sıkı sıkı bağlı olmasalar yere yuvarlanacaklardı. Bundan sonra çavuş adamlarına onları çözmelerini emretti ve delikanlılar ahırın gübreleri üstüne yığıldılar. Saatler sonra kendilerine geldiklerinde Manuel Benitez karnında dayanılmaz bir sancı duydu. Açlık cezası çavuşun sopasından daha acıydı. İyi tanıdığı bir işkenceydi bu. 3 gün otlaklarda dolaşmış bir şey yememişlerdi. Ve şimdi bomboş bir mide, yaralı bir beden ve kan pıhtılarıyla dolu bir yüzle Belen Sokağı'nın yetim delikanlısı, canının ilkbaharda hızla havalanan leylekler gibi uçup gittiğini hissediyordu. O zaman Manuel Benitez, yaşama içgüdüsünün verdiği son bir çırpınışla ahırın nemli toprağında sürüne sürüne hayvanların yemliğine dek gidebildi. Orada bulabileceği tek yiyecek olan yulaf ve kepek vardı. Bunu izleyen 10 gün içinde iki tutuklu her gün sopa yediler. Her defasında yaraları yeniden açılıyor, yarı baygın bir halde bırakılıyorlardı. Bu cezalar açık havada veriliyordu. Öyle ki birçok palmalı pencere ve balkonlardan dayak yiyenleri görebiliyorlardı. Bir gün Şiko Çarneka genç dostuna gizlice manevi destek olmak için bu balkonlardan birinde göründü. Büyük malikanelerin kahyaları da gösteriyi izlemeye geliyor, sürülerin otlaklarına giren bu serserilerin cezalandırılmasından duydukları zevki açık açık belli etmekten çekinmiyorlardı. Bir gece bir balkondan bir kadın çığlığı duyuldu. 10 günden beri kardeşinden haber alamayan Angelita Benitez, onun Paquecho sokağındaki karakolda tutuklu olduğunu öğrendi ve şimdi çaresizlik içinde cezalandırılışına seyirci kalıyordu. İki acemi matador atların yulafını çalarak, paslı tenekelerinden su içerek, geceleri pis samanların üzerinde uyuyarak hayvanlar gibi yaşıyorlardı. Ama mutlak bırakılmışlık yoktur. 4. günün sabahında Manuel ve Horio avlunun taşlarına gazete kağıdına sarılmış iki ufak paketin düştüğünü gördüler. Yaralı bedenlerinin olanak verdiği ölçüde fırlayıp koştular. Bu paketlerden birinin içinde bir parça ekmek, ötekinde biraz sosis vardı. Bu mucizevi besinin nereden düştüğünü görmek için gözlerini kaldırdılar. Avlunun üstünde sadece cellatları Malion'un konutunun yarı açık duran penceresi vardı. Bu penceretin ötesinde sadece gökyüzü. Tanrısal sadaka her sabah avluya düşüyordu. Bir gün Manuel, pancurların arasından bir kadının elinin uzandığını gördü. Ve serin rüzgarda titreyen parmakların ucunda arenadaki izleyenlerin bir matadoru onurlandırmak amacıyla salladıklarına benzeyen ufacık beyaz bir mendil uçuşuyordu. Manuel bu cesaret verici işaretten anladı. Özgürlüğe kavuşmaları yakındı ve ölmelerini önleyen iyiliksever kişiyi teşhis etti. Çavuş, Malion'un karısıydı bu. Son bir kez daha dayak yedikten ve suçun yenilenmesi halinde Cordoba hapishanesinin parmaklıklarının ardını boylayacaklarını uyarısını aldıktan sonra sokağa atılan Manuel Benitez ve Juan Horio, başları eğik ve perişan bir durumda evlerinin yolunu tuttular. Özgürlüklerine kavuşmuşlardı ama geride, onları ülkenin polisinin çarkına sonsuzca bağlayan 4 satırlık bir sabıka kaydı bırakmışlardı. Çavuş Maluen, ince memur yazısıyla Manuel Benitez'in fişine şunları yazmıştı. Meyve ve sebze çalmak için başkalarının arazilerine girer, otlaklardaki hayvanlara eziyet eder, çok sayıda şikayete konu olmuştur. Yola gelmez bir suçludur. Bu olay, Angelita Benitez ve Juan Horio annesi için utanç dolu, küçültücü bir dönemin başlangıcı olmuştu. Günün ve gecenin her saatinde jandarmalar tekmeyle sokak kapılarını açıyor, delikanlıların gece otlakların yolunu tutup tutmadıklarını denetliyorlardı. Hiçbir suç, hiçbir hırsızlık yoktu ki iki oğlanın sırtına yüklenmesin. Çavuş, Malio'nun dinginliği ve kaygısızlığı dünyanın bütün günahlarının yükünü onların çekmelerini gerektirmekteydi. Ama hiçbir şey, ne açlık, ne polis korkusu, ne Angelita'nın yakarmaları, ne de iyi kalpli papaz Don Carlos'un öğütleri Manuel'i seçtiği yoldan alıkoyabildi. Şişko Çarneka'nın teşvik ve desteğiyle tuzakları atlattı. Guadalquivir'in karşı kıyısına geçti ve Don Felix Moreno'nun boğalarını gene kışkırttı.